Efendim merhabalar, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün sınavlara tabii ki son hafta, sınavlar çok az bir süre kaldı ve bu sebepten dolayı uzman psikolojik danışman ve öğrenci koçu Hüseyin Keller hocamla bu hafta beraberiz. Siz değerli dinleyenlerimiz. Evet Hüseyin hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Şimdi tabii hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz açısından baktığımızda artık son dönemeç. Üniversite sınavına artık çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Bundan dolayı hem velilerin hem öğrencilerin sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası olarak üçe böldüğümüzde neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bizi bilgilendirirseniz, aydınlatırsanız bahtiyar oluruz.
Tekrar merhabalar. Evet, son dönemler bizim sınav hazırlık sürecinde öğrenciler açısından en önem verdiğimiz dönemlerden biri. Sınav hazırlığında her zaman kullandığımız bir tabir var. Üniversite, LGS son ayda kazanılır tabiri kullanıyoruz. Bu tabiri kullanmamızın tabii ki bir sebebi var. Öğrenciler nihayetinde 2 yıllık, 3 yıllık çalışmalar, en nihayetinde de son sene çalışmalarını yapmış oluyorlar. Ve son dönemeçte hem havaların ısınması, hem çalışmanın verdiği rehavet, yorgunluk hepsi bir arada sıkıntı yaşayabiliyorlar. İşin kaygı boyutu biraz daha devreye girmiş oluyor. Bu süreçte de son zaman dilimi çok kıymet verdiğimiz, öğrencilerin ısrarla verimli kullanmasını yönlendirdiğimiz bir dönemeç diyebiliriz, süreç diyebiliriz. Bu konuda da öğrencileri çalışma temposunu, yani herkesin koptuğu şu dönemde öğrencilerin kopmadan bir ortamda beraber çalışabilecekleri ekiple, dershaneleriyle ya da okulla ya da arkadaşlarıyla sistematik bir çalışma temposunun içinde olmalarını çok önemsiyoruz.
Havalar da sıcak.
Havalar ısındı şu anda. Tabii bir de şu da var, yani havaların ısınmasıyla tabii ki bir yerde oturmak çok çok zorlaşıyor. Bir de tabii son dönem kaldığı zaman öğrenci şunu da düşünebiliyor. Ben artık bir şey yapamam. Olumsuz olarak baktığınız zaman bu saatten sonra bir şey yetişmez, etmez. İkinci aşama şu olabiliyor. Bütün konuları bitirdim, ettim, artık yapacak bir şeyim kalmadı. Ne yapayım? Zaten her şeyi biliyorum. Bu ikisi de aslında bizim için sıkıntılı iki durum. Bizim derdimiz sınava kadar olan durumda küheylanlar gibi koşmak tabiri var ya hocam. Yani bir at çatlayana kadar koşuyor nihayetinde. Bizim de derdimiz sınava kadar çalışma tempomuzu azaltmadan, dikkatimizi dağıtacak olan faaliyetlerden uzak durarak çalışma tempomuzu devam ettirmek, sınava kadar devam ettirmek. Bu öğrenci arkadaşları ciddi anlamda bir seviyede tutar ve istediklerini elde edecek bir pozisyona getirmelerini sağlar diye umuyoruz.
Evet, tabii bu dönemde, yani son günlerde daha doğrusu, öğrenci dersleri bırakma teşebbüsünde bulunurken veyahut da birazcık daha askıya alırken, rolantiye alırken velilerin yaklaşımı nasıl olmalı hocam?
Şimdi aslında şöyle bakabiliriz. Öğrencilerin askıya alma kısımlarını bir değerlendirmek lazım öncelikle. Bir sistematik çalışma temposu devam etmesi önemli. Burada önemsediğimiz şeylerden biri, ki çoğu öğrenci bunu yapıyor zaten, her gün düzenli bir deneme çözme. Denemeden sonra soruların analizini yapma. Daha sonra branş denemeleriyle devam etme ve eksik gördükleri konularla alakalı da sınav analizlerine göre o konularla alakalı testler çözmeye devam etme. Yani bu sistemde devam etmek lazım. Bizim veliler açısından baktığımız zaman da nihayetinde yapabilecekleri şey sınırlı. Öğrencilerin kaygı düzeyini arttırmamaları önemsediğimiz noktalardan biri. Bu her türlü olabiliyor. Bir çocuğu çalışma noktasında zorlayarak olabiliyor. Yani öğretmenlerin verdiği önerilerin dışında çocukları farklı alanlara yönlendirme ya da farklı çalışma davranışlarına yönlendirme şeklinde olabiliyor. Aynı zamanda sana güveniyoruz, ediyoruz, sen yaparsın, yürü, koçumsun tarzında olumlu olarak söylediğimiz ama çocuk tarafından olumsuz algılanabilecek davranışlar ya da söylevler olabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Nihayetinde biz öğrencinin yanında olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Zaten anne baba ne için uğraşır? Öğrenci başarılı olsun. Yani her anne baba öğrencisinin başarılı olmasını nihayetinde ister. Ama bunu isterken söylevlerimiz farklı algılanabiliyor. Çok iyi niyetle söylenen sözler bile olsa çocukta farklı algılanabiliyor bunlar. Mesela ben sana güveniyorum, sen başarırsın, halledersin dediğimiz zaman bile öğrencide şu psikoloji oluşabiliyor. Yani ben eğer yapamazsam annem babam bana güveniyor, yapacağımı düşünüyor. Yapamazsam onlara ayıp olacak ya da onlar üzülürler tarzında bir yaklaşıma bile girebiliyorlar. Biz burada biraz daha nötr olabilmeyi başarabilirsek, sınavda hayatın bir aşaması, nasıl okul sınavlarına giriyorlar, çıkıyorlar, belli sonuçlar alıyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. LGS ve YKS sınavı da çok farklı değil, farklı bir bakış açısında bulunmamak lazım. Yine aynı şekilde sınava girilecek ve sınavda elimizden geldiğini yapacağız ve çıkacağız. Sonuç ne olursa takdir ilahi deyip yolumuza devam edeceğiz. Velilerimiz de bu zihniyette olabilirse öğrenci açısından sınav kaygısı da çok daha minimize olmuş olur. Çok daha güzel sonuçlar da elde etmiş oluruz diyebiliriz.
Şimdi tabii bu hani çocuklardaki bu kaygı düzeyi hastafeye ulaşıyor ya, sınav zamanı çok ciddi anlamda yaklaştığında, işte bir gün kala, evet, iki gün kala bilhassa. Hani ya yapamazsam annem beni sevmez. O düşünce aslında çocuk kendinden mi oluşuyor, yoksa anne babanın o döneme kadarki tavırlarından dolayı mı?
Hocam malumunuz.
Siz yani elinizde çok öğrenci olduğu için soruyorum.
Evet, çok sağ olun. Malumunuz yani bu tarz düşünceler, düşünce kalıpları anlık oluşan şeyler değil. Yani her halükarda biz öğrenciye sana güveniyoruz desek bile daha önceki çocuğun yaşantıları, yani söylevlerden ziyade olaylara karşı verdiğimiz tepkiler öğrencide çok daha yer etmiş oluyor. Biz sana güveniyoruz diyebiliriz ama daha önceki herhangi bir sınavda sana güveniyoruz cümlesinden sonra eşittiğimiz azar varsa o cümle bizim için bir kıymet addetmiyor. İster istemez çocukta o kaygı devam edebiliyor.
Evet. Pekala, bu sınava son 3-4 gün kala öğrenciler nasıl çalışmalı? Yani eski düzen devam etmeli mi? Günlük olarak her gün deneme çözmeleri gerekiyor mu? Yoksa bir skalası var mı? Yani her gün böyle 300-400 soru çözsün mü?
Şimdi sınavın,
siz orayı nasıl belirliyorsunuz?
Sınavın son haftasını göz önünde bulundurursak, hani son bir hafta ne yapalım? Son bir hafta rutinlerimizin devam etmesi önemli. Nihayetinde yine sabah kalkıyoruz. Dershanesi olan dershane, okulu olan okula ya da kursu olan kursuna gider. Denemesini olur, deneme sonrası rutinlerini devam ettirir. Yanlışların üzerine gider. Dediğim gibi daha önce hem LGS hem YKS açısından bakabiliriz. Milli Eğitim'in yayınladığı sorular var. Orada mesela o sorulardan yine eksiklerimize yönelik çalışmalar yapılabilir. Soruların tamamı çözülmeyebilir ama spesifik olarak X konusundan sıkıntımız varsa sadece o konuyla alakalı kazanım testleri çözmek kıymetli. Ve yapamadığımız soruları öğrenme. Ben son haftalarda yine önemsediğim şeylerden biri öğrencilerin şimdiye kadar çözdüğü kaynaklardaki hatalarını çözmesi, tekrar hatalarına bakması, ki bunları zaten sormuştu, öğrenmişti öğrenci. Ama tekrardan kaynağını kontrol edip acaba o soruları tekrar yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bunları tekrardan kontrol etmesi ve öğrenmesi önemsediğimiz şeylerden biri. İkinci olarak son haftada yapacağımız çalışmalarda evet sorular çözüldü, kaynaklarımızı taradık, yeni sorular çözdük, yapamadıklarımız öğrenildi. İşin bir de psikolojik boyutu da devreye girmiş oluyor. Bizim o dönemde boş kalmamamız da önemli öğrenci açısından. Çünkü boş kaldığımız zaman farklı şeyler düşünmeye de başlamış oluyoruz. Yani full konsantrasyon sabah akşam çalışma temposunu devam ettirmemiz önemli. Çok psikolojik olarak sıkıntıya girmemek lazım. Bu arada son hafta yürüyüşler belki arttırılabilir. Günde bir saatlik en azından yürüyüş yapma öğrenciyi psikolojik olarak ciddi anlamda rahatlatıyor. Yıllardır öğrencilere yerleştirmeye çalıştığımız bir mantık. Bazı öğrencilerde başarılı olabiliyoruz.
Spor felsefesi.
Bazılarında olamıyoruz ama bu yürüyüş kısmı, günlük yürüyüş, bedava psikolog tabiri kullanılan bir şeydir. Günlük bir saat tempolu bir yürüyüş ciddi anlamda kafayı rahatlatan bir çalışma. Bunu aslında ebeveynler de yapabilir. Beraber çocukla yürüyüp en azından hele LGS anneleri babaları açısından baktığınız zaman öğrencilerden çok daha kaygılı, stresli olabiliyorlar. Onları engelleme adına anne babaya da yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Çocukla beraber olursa olur ama bu yürüyüş yaparken de gidip sınavla ilgili ya da çocuk istemediği konularda konuşmaktan bahsetmiyoruz. Ya konuşmadan sabit yürüyüş ya da öğrencinin istediği herhangi bir konu varsa konuşmak istediği o da konuşulabilir. Böyle bir rahatlama sistemi olabilir. Son güne kadar çalışma durumu çok sorgulanan bir şey. Nihayetinde bir sınav pazar günü. Acaba kaç gün önceden çalışmayı bırakalım? Çalışalım mı? Çalışmayalım mı? Doğrusu ne? Son gün, 2 gün önce bırakıp pikniğe gidip başımıza güneş geçip hasta mı olalım kısımları bile devreye girebilir. Bizim burada yönlendirdiğimiz şu: hazırlık sürecini çok düşüncel anlamda abartmama kısmı. O düşünsel kısmında hani son gün çalışılır mı? Çalışılır. Neden çalışılmasın? Ben genelde sınav pazar günü olduğunu varsaydığımız zaman çarşambaya kadar, hatta perşembeye kadar deneme çözülmesine çok sıkıntı yapmayan biriyim. Perşembe itibariyle de denemeden sonra rölantiye alınabilir. Yeni bir şeyler yapmak sıkıntı oluşturabilir ama bir alışkanlığımız var yani. O saate kadar bir düzenli çalışma tempomuz var. Sürekli yaptığımız bir olay var. Birden kesmek de sıkıntı. Onun için son birkaç günü hafif tempo çalışmak, eski yanlışlarımıza bakma, hafif konu tekrar yapma şeklinde geçirilebilir. Nihayetinde pazar günü girdiğimiz sınavda cumartesi günü komple boş geçirilebilir ya da dediğim gibi çok hafif tempo eskiye bakarak, eski sorular üzerinde uzun uzadıya gerekirse uğraşarak öyle yine vakit geçirilebilir. Daha sonra da sınava kafa rahatlığıyla girilebilir.
Şimdi aslında herkesin yaptığı bir hata var. O hatayı senin ağzından duymak istiyorum Hüseyin Hocam. Şimdi sınav öncesi ve sınav günü sabahı standart yemek yemelerine devam etmeleri gerekiyor değil mi? Yani böyle çok özel, çok böyle asitli, gazlı yemek yemeleri. Bunlara dikkat etmek lazım. Dışarıda yemek yememek lazım gibi.
Evet, aslında şöyle Ahmet Hocam, nihayetinde sağlıklı beslenme bir klasik. Yani burada asitli içecekler vesaire bildiğimiz şeyler. Sağlıksız beslenmemek her daim önemli. Ama sınav öncesine bazen velilerimizin ya da öğrencilerimizin farklı bakış açıları olabiliyor. Şöyle çok güzel mükellef bir kahvaltı yapayım edeyim, kahvaltı çok önemli bir öğün, yiyeyim içeyim sınava öyle gideyim dediği zaman öğrenci sıkıntı yaşayabiliyor. Nasıl yaşayabiliyor? Vücudun alışmadığı bir şeyi yapmamak lazım. Yani son bir hafta nasıl bir düzeni varsa öğrencinin
standart
kahvaltı üzerine standartın devam etmesi. Öncesi için çok önemli bir şey söylediniz. Malum dışarıda yenilen yiyeceklerin içerikleri çok soru işaretli.
Yağlar.
Yağından tutun da kullanılan malzemeler vesaireler, yapılış şekli her şeye evet, devreye girer. Öğrenci eğer bir gün öncesinde böyle dışarıda gidelim, böyle bir rahat vakit geçirelim, dışarıda yemeğimizi yiyelim deyip hareket ettiği zaman daha sonra sınav günü sıkıntısında yaşayabilir, mide bulantısı vesaire. Yenilen içilene o anlamda bir gün, 2 gün öncesinden dikkat etmekte fayda var. Bilmediğimiz yerden yememe, mümkün mertebede dışarıdan yememe kısmı. Son günlerde bazen hani sınav öncesi ailelerde çocuğu alıyor, dışarıda bir dolaştıralım edelim, hava alsın. Bu da yine rutinimizin dışına çıkmak aslında. Bizim yapacağımız en güzel şey yürüyüşle bunu yapabilme. Ama bir gün öncesinden gidip piknik yapalım, güzel havalar alalım edelim. O da güzel, mantıklı. Ama bir güneş kafaya geçtiği zaman ya da rüzgarı yediğimiz zaman sınav günü daha farklı bir boyuta gelebilmiş oluyoruz. Nihayetinde son olarak diyeceğimiz nedir? Rutinimizi bozmama. Sınava kadar rutinimiz neyse onu devam ettirme. Bu hem beslenme açısından hem uyku açısından her şey açısından geçerli. Yani sınav günü yapılacak çalışmaları bir hafta önceden yatışımız kalkışımıza da dikkat ederek, yeme saatlerimize dikkat ederek bir rutine bağlamakta fayda var diyoruz.
Pekala hocam, şimdi sınav öncesini konuştuk ama sınav anı da bizim için çok önemli. Yani sınav anındaki seslerden tut, işte kalem, öğrencinin burun çekmesi, dışarıdaki sesler falan derken motivasyon bozulabiliyor. Turlama tekniği, soru nasıl çözülecek, soruyu yapabilecek kapasitesi var mı, o heyecanla bir strese giriyor. Acaba o sorunun üzerinde 5 dakika dursun mu, yoksa hemen hızlıca geçip diğer soruyu çözüp sonra tekrar turlama tekniğine geri gelsin mi? Hocam nasıl bir strateji geliştirmeli?
Ahmet Hocam şöyle sınav bakalım. Anı. Sınav dediğimiz şey sadece akademik bir ölçme yöntemi değil. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan sınavlar biraz da psikolojik sınavlar. Yani süreci de iyi yönetebilmek lazım. Sınava kadar olan süreçte zaten akademik olarak bir hazırlığımız oldu. Bu hazırlığımız ne kadar yeterli ya da değil, o şu anda geçmiş durumda. Yani bizim derdimiz şu saat itibariyle ne yapabiliriz, üzerine ne kadar ne koyabiliriz. Bir de sınava girdiğimiz zaman maksimum ne sonuç alabiliriz? Bizim derdimiz bu. Doğal olarak sınavda öğrenci arkadaşların savaşacağı ya da üzerinde durması gereken en önemli noktalardan biri de sınav psikolojisi, süre yönetimi. Bunu da öncesinde çocukların zihinde bir simülasyonunu yapmaları ve sınava öyle girmeleri ciddi anlamda çocuklar açısından fayda sağlayan bir çalışma oluyor. Sınava başladığımız zaman öncesinde tabii sınavı kafada bir oynatmak kastım oydu zaten. Sınava başladığımız zaman denemelerde ciddi anlamda disiplinli bir şekilde denemeye girmişsek sınavda denemeden farksız. Hatta özellikle onun için söylüyoruz. Hani sınavlara, denemelere daha doğrusu sınav ciddiyetiyle girin ki sınavlarda deneme rahatlığında hareket edebilirsiniz. Nihayetinde sınavda 5 dakikalık bir süreçtir. Yani sınava başladık, bismillah dedik, soruları çözmeye başladık. Başladıktan sonra zaten 3-4 soru çözdükten sonra denemedeki mantığa dönmüş oluyoruz. Soru oku, cevabını ver şeklinde gidiyoruz. Burada süre yetiştirme, yetiştirmeme kısmı, YKS açısından bahsedersek TYT kısmı süreyle de alakalı olan bir sınav. Sınav kolaylığı, zorluğu etkili, önemli. Nihayetinde bu sene sınav çok kolay çıkacak. Ya da çok zor çıkacak ya da orta şeker çıkacak. Nihayetinde bunu biz tahmin edemeyiz ve bilemeyiz. Çok fazla böyle yorumlar oluyor. Bu sene pandemiydi, çok kolay sorarlar denilen senelerde de çok zor soruldu. İkinci dönem hiç sorulmayan sınavlarda ciddi anlamda çok zor sorular denk geldi. Yani ÖSYM'nin bu sene kolay sorar, bu sene zor sorar dediği şeyin tahmini 3 tahminli. Ya hocam, kolay olur, zor olur, orta olur. Yani
bu dedikodu nasıl yayılıyor?
Bu her sene olan dedikodu. Hatta şöyle de olabilir.
Bazen sınav kalktı.
Eskiden vardı. O da gelir tabii. Eskiden vardı. Tek rakamlı senelerde yani 2001, 2003, 2005 o 93, 95, 97'lerde olur. Çok zor soruluyor. Çifthaneli senelerde daha kolay soruluyor. Yani her türlü yorum var. Nihayetinde bu yorumların tamamı eski sınavlara bakarak yapılan yorumlar.
Bir de şey de olabilir mi? Yani rakipleri ekart etmek için psikolojik bir baskı. Çünkü nereden
her
başlar?
Şey
yani 100 bin kişi bile diskalifiye olsa.
Hocam şöyle bir
yani
şey bile olabilir.
Böyle bir şey olur mu ya?
Ahmet Hoca der ki bu sene sınav kolaydı. Sonra dönüp dolaşıp kulağına gelir ki bu sene sınav kolay olacak. Hakikaten abi bu sene kolay. Ben de öyle düşünmüştüm bile diyebilirsiniz.
Bir de kolay
yani
olduğunu düşünsen seneye Ahmet Hoca'nın ağzına bakar millet.
Aynen öyle. Zaten dediğim gibi 3 tahminli bir sınav yani.
Ama millet
kolay
olarak
zor ya da orta zorlukta.
Millet olarak dedikoduyu seviyoruz yani. O dedikoduyu, sözlü sanatı seviyoruz yani.
Hocam bu şey gibi düşün. Maçtan önce yapılan yorumlar gibi düşün. Ne kadar tutuyor? Ne kadar tutuyor, ne kadar tutmuyor kısmı. Bakıyorsunuz kağıt üstünde fark attık ama maçtan sonra bakıyorsunuz yenilmişsiniz. Bu da öyle bir şey yani, sınavın kolaylığı, zorluğu vesaire. Ha, bana soracak olursanız kolay mı olur, zor mu olur yorum yapamam ama zor olmasını tercih ederim. Yani ne kadar zor olursa sınav o kadar iyi. Yani öğrenci arkadaşların o anlamda sıkıntı yaşamalarına, yapmalarına hiç gerek yok. Çünkü malum daha önce de arkadaşlar dinlemişlerdir, duymuşlardır. Bu bir sıralama sınavı. Sıralama sınavı olduğu için de kim diğerlerinden 0-25 fazla net yaparsa o önde olur. 2021'de malumunuz ÖSYM tarihinin en zor matematik sınavını sormuşlardı. Daha öncesinde biz 95 olarak düşünüyorduk bizim girdiğimiz yıldı. Şimdi 2021 ÖSYM tarihinin en zor sınavı. Ne oldu? 32-33 net yapıp girilecek üst düzey üniversitelere 20-21-22 net yaparak girilebilmişti. Tam da mevzu bu. Hani sınavın zor olması demek çocuklar açısından olumsuz bir şey değil. Olumlu bir şey hatta. Yani dediğim gibi 20-25 net yapacağına 10-12 net yaparak da istedikleri bölüme girebilecek pozisyonlar olabiliyor. Şimdi bu ayrı bir psikoloji. Sınavda da öğrenci arkadaşlar besmele çektik, başladık, soruları bir okumaya başladık. Bu ne? Bu kadar zor soru olur mu? Şimdi böyle sorulduysa ben şimdi 4 soru yapamadıysam bundan sonrakiler ne olacak acaba? Yani ben öldüm bittim, mezuna mı kaldım? Şimdi sınavda bu tarz düşünceye başlarsak sınavı zaten bitirmiş oluruz olumsuz olarak. Onun için ne yapacağız? Biz sınavda soruyu okuyacağız. Biraz önce sizin söylediğiniz hani turlama tekniği mantığı da zaten burada devreye girmiş oluyor. Soruyu okuyacağız. Yapabiliyorsak yapacağız. Yapamıyorsak direkt geçeceğiz. Yani nihayetinde 120 soru var TYT'de ve hepsi birbiriyle eşit puana sahip. Yani Türkçe'de 2 net fazla yapınca diğerinden çok çok daha fazla net almıyorsun. Ha Türkçe bir net, ha dinden bir net, ha matematikten bir net. Hepsi birbirinden aynı puan getiriyor. Dolayısıyla derdimiz 120 sorudan maksimum neti elde edebilmek. Bunun için de okuyacağız ve geçeceğiz. Çok takıldığımız bir soru olabilir. Öğrenci arkadaşlar bazen bu konuda da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Matematikte bir soruyu başlıyor. Kolay da soru. İşlem de gidiyor. Yani uğraşıyor 2-3 dakika. Baktı sonuç çıkmıyor. Tekrar sil, tekrar başa dön. Bunlar tuzak sorular arkadaşlar. Bunlara da ciddi anlamda dikkat edelim. Vakit alıcı sorular. Evet, onunla uğraştığın zaman bir iki kere daha uğraşsan sonuç çıkacak zaten. Evet, ama orada harcadığın vakitte 3-4 soruluk zaman kaybetmiş oluyorsun. Yani oradaki bir soruyla uğraşıp neti almaktansa diğer sorularla uğraşıp daha kolay 3-4 sorunun netini almak çok daha avantajlı. Ha, bunları biliyor muyuz? Bazen öğrenci arkadaşlar açısından bunları bilmiyorlar da değiller, ama sınav esnasında işte insan oğlu kaptırıp gidiyor. Geri döneyim ya da bu soruyu geçerim sonra dönerimi düşünemeyebiliyor. Bunu da bilinç düzeyinde ortaya çıkarmak lazım. Şu andaki denemelerde aynı yaşadığımız durumlar olursa direkt sınavda ne yapacaksak aynı taktiği burada uygulamak lazım ki bir alışkanlık haline gelmiş olsun. Sınavda da bu tarz sıkıntılarla karşılaşmayalım. Yine sınavda yapacakları en güzel kurallardan, taktiklerden bir tanesi, birçok öğrenci bunu yapıyor, birçoğu yapmıyor. Herkesin kendi tarzı var. Kodlama sistemi çok önemli. Yani isteyen istediği sınavdan başlasın, testten başlasın, istediği bölümden, branştan gitsin diyebiliriz. Ama kodlama sistemine geldiğimiz zaman biraz da emrivaki kullanıyorum ben. Gruplayarak kodlamayı önemsiyorum. Gruplayarak kodlama, tek tek kodlamaya oranla en az 10 dakika zaman kazandıran bir sistem diyebiliriz.
Bu kaç demek? Soruda bir yapmalı?
Çok güzel. Bu ne demek? Önümüzde bir sayfayı açıyoruz. Bazen bazı arkadaşlar sayfaları katlayarak yapıyor. Bazıları iki sayfa açık olarak yapıyor. Bir sayfada ortalama 4 soru var. İster 4 soruda bir, ister sayfa komple açıksa 8 soruda bir kodlamayı yapabilir. Yalnız burada minik bir handikap var. Ona dikkat edilmesi lazım. Yani ilk 4 soruyu yaptı. C, B, A, D diye kodlayacak. Bunu kodlarken tek tek kodlaması önemli. Yani C, B, A, D deyip beyinde optiğe gidip C, B, A, D kodlamaması lazım. 1, C, 2, D, 3, B, 4, A şeklinde kodlaması lazım ki karıştırmasın. Öyle bir öğrencimizin yaptığı da bir hata vardı. BD diye kafada kodluyor. Kodlamada DB diye kodluyor. Beyin farklı bir oyun oynamış oluyor arkadaşa ki o da 2,5 net gitmesi demek. O da ciddi anlamda farklı bir sıralama gelmesi demek. Buna dikkat edilirse sıkıntı yaşanmaz. Ha, bu gruplayarak kodlamanın ayrı ayrı avantajları da var tabii. Sınav esnasında legal dinlenme molaları da verilmiş oluyor. Nihayetinde 200'le giden araba direksiyondayız ve hiç molamız yok. Ve 2,5 saat bunu böyle kullanmak zorundayız. Doğal olarak çok ciddi yorgunluk olabilir. Ama gruplayarak kodlama yaptığımız zaman 4 soruda 1 ya da 8 soruda 1 bir es verme pozisyonumuz oluyor. Hem sınavdan zaman çalmamış oluyoruz. Hem de tek tek kodlayacağımız zamanları birleştirip böyle nefes alacak boşluklar oluşturmuş oluyoruz kodlama adına. Bunu da öğrenci arkadaşlara özellikle tavsiye ediyoruz.
Evet, bu kitap okumayla ilgili ne söylüyorsunuz hocam? Yani kitap okumayı son zamanlarda öğrenci bırakmalı, soruya girmeli mi, yoksa hani biraz kitap okusun, biraz daha fazla soru çözsün? Çünkü kitap okuma soru akışını hızlandırıyor, o açıdan dolayı da soruyoruz.
Şimdi bu bir alışkanlık. Alışkanlık dediğimiz şey de kısa sürede elde edilen bir şey değil malum. Şu ana kadar ne yapıyorsa öğrenci aynısını devam eder, ama sınavdan bağımsız olarak kitap okuma ciddi anlamda önemli. Kişinin ufkunun gelişmesi, bakış açısının gelişmesi, kişisel gelişim tamamlama adına farklı kaynaklar, farklı kişiler okuması ciddi anlamda önemsediğim bir şey. Nihayetinde günümüzün en büyük handikapı telefon, tablet, televizyon, dijital medya. Bunlar öğrencilerin beyinlerini ciddi anlamda tembelleştiriyorlar. Çocukların kendilerini koruma adına, hatta bu yetişkinler için de geçerli, bizim için de geçerli, kendimizi koruma adına okumaya biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman doğal olarak sınavlara da etkisini her türlü görmüş oluyoruz. Kitap okumamanın en büyük dezavantajı öğrenciler açısından okuduklarını anlamamaya yönelik. Bu sadece Türkçe ve paragraf soruları değil, matematik soruları ve diğer branşlardaki soruları da anlamamayı da beraberinde getirebiliyor. İkinci olarak kullanılan kelimeleri anlamama çok fazla olabiliyor. Ya bizim açımızdan bakınca çok genel, normal, anlaşılan bir kelime öğrenciye yabancı kelime gibi gelebiliyor. Neden? Çünkü daha önce kitap okumamış, bu tarz kelimelerle karşılaşmamış. Bu da doğal olarak çocuğa yabancı kelime gibi geliyor ki anlamadığı soruyu da yapamamış oluyor. Halbuki çok basit sorular olabiliyor yapamadıkları soru. Kitap okuma sınav hani 1-2 hafta kalanın işi değil ama bittikten sonra da önemsenmesi gereken ki üniversite okurken, lise okurken her türlü karşımıza çıkacak, eksikliği en azından karşımıza çıkacak bir olgu. Kitap okumayı o anlamda önemsiyoruz. Ama sınava şu anda ne kadar etkisi olur? Ha şöyle olabilir, yine
düzenli okuyan için olur.
Kafayı dinleme adına, hani bu soruları okuyalım sorun etimiz artısından ziyade dinlenme adına aralarda kitap okuma, bu boşluk bulduğumuz dönemlerde kitap okuma her türlü bizi rahatlatır mı? Rahatlatır tabii ki.
Peki hala süremiz bitiyor hocam. Son bir soru olsun. Bu şimdi sınav sonrası öğrenci ne düşünmeli? Ne yapmalı? Anne baba öğrenciye nasıl yaklaşmalı? Şimdi netler belli değil ama çok kötü geçti diyen bir öğrenci profili oluyor. Bazen de çok iyi geçti deyip hani sonucu bekleyen bir öğrenci profili oluyor. Her iki adımda veli öğrenciye nasıl yaklaşmalı? Çünkü yaz tatili geliyor.
Şimdi Ahmet Hocam şöyle bakalım. Nihayetinde sonuç takdiri ilahi. Bizim yapabileceğimiz,
evet,
değiştirebileceğimiz şey süreçtir. Süreçte yapabildiğimiz çalışmaların karşılığını almış oluruz. Ha iyi skor aldık, kötü skor aldık. Hepsi de olabilir.
Bizler için.
Olabilecek şeyler. Burada mevzu, ben her zaman öğrencilere de söylerim. Kendi çocuklarım açısından da bakış açım aynıdır. Süreci iyi yönetip yönetmediğidir. Yoksa skor kötü olmuş, iyi olmuş. O ikinci planda olan şey. Takdir ilahi der geçeriz. Süreci iyi yönetebilme adına yapılabilecek ne varsa şu anda onu yapabilmek, onun üzerinde durmak, olabildiği kadar o konuda desteklemek daha mantıklı. Ama şimdi olay bittikten sonra sınav sonuçları açıklanana kadar yapılabilecek akademik olarak herhangi bir şey zaten yok. Çocuklar yaz tatillerini tatil modunda rahatlıkla geçirebilirler. Üniversite hazırlık öğrencileri 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığının farkında olacaklardır tabii. Daha sonra da bir tercih sistemi önlerine çıkacak. Bir tercih süreci olacak. Doğal olarak mesleki anlamda da öğrenci arkadaşlar açısından bu süreci boş geçirmekten ziyade üniversite ve meslek noktasında kendilerini daha netleştirme adına bu zamanı kullanmaları daha avantaj olur. Lise hazırlanan öğrenciler açısındansa bu süreç biraz daha farklı. Onların ne meslek ne lise seçimiyle ilgili çok aman aman bir dertleri olmayacağı için onlar direkt tatil moduna geçebilirler. Nihayetinde lise tercihinde çocukların tercih edebileceği çok aman aman bir lise olayı yok. Hep topu 5-10 tane bir lise tercihi yapılabilir. Bulunduğu çevre ya da üst düzey liseler açısından baktığınız zaman sıralayabilecekleri lise sayısı çok çok sınırlı. Onların yapacağı bir şey yok. Ama üniversite adına derya deniz. Önce kişinin kendini tanıması, karakterine ve ilgisine yönelik bir mesleğe yönelmesi, bunu bilmesi, bulması ve sonrasında da bu mesleği okuyabileceği ve fayda sağlayabileceği üniversiteleri araştırması, bulması önemli. Bu süreci üniversiteye hazırlanan öğrenciler açısından mesleki anlamda önlerini açabileceği araştırmalar ve üniversite adına araştırma yapacakları bir süreç olarak değerlendirmeleri kıymetli. Sonrasında zaten tercih dönemi Ağustos, sonra da üniversite kayıt vesaire dediğiniz zaman zaten eğitim öğretim yılına gelmiş olacak öğrencilerde.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere yönelik son sözlerinizi, velilere yönelik son sözlerinizi alalım. İnşallah yayınımızı tamamlayalım.
İnşallah. Yani ben her zaman şöyle bakarım. Üzerinde özellikle durduğumuz mantık, süreç yönetimi çok önemli. Bir amaç, gaye varsa bu gayeye göre hareket etme. Yani arkasına bakmadan hareket etmekten bahsediyorum. Sürekli çalışmaktan bahsediyorum. Israrla çalışmaya devam etmekten bahsediyorum. Sonuca bakmadan, sonuca takılmadan. Çünkü süreç her zaman geliştirici bir süreçtir. En nihayetinde de takdir ilahi olduğunu bilip sınavdan sonra herhangi bir kaygı, sıkıntı, stres, benim başıma niye bu oldu, ben niye bunu alamadım, bu kadar çalıştım niye olmadı cümlelerini bir kenara bırakıp demek ki nasibim buymuş, nasibimize göre hareket edelim kısmında olmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah gönülleri gibi zihinleri de açık olur. İstedikleri bölümleri, üniversiteleri, liseleri kazanacak bir pozisyonda olurlar. Bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum ben de.
Anne babalar?
Anne babalara da başarılar diliyoruz çünkü onların da az buz gayreti yok. Onlar da inşallah gönüllerine göre çocuklarını görmek istedikleri şekilde ve yerde görmeleri nasip olur diyelim.
İnşallah. Tabii buradaki süreç aslında şöyle. Eğer çalıştıysa, hakkını verdiyse tamam. Hani
problem
sınav,
yok.
Sınav sonucu ne olursa olsun kazandıysan ya da kazandıysan demeyelim de istediği yer geldiyse tamam. Ya istediği yer gelmediyse ama sen çalıştın mı? Çalıştın. O zaman mutmainsin. Ama hiç çalışmadan kazanamadıysan, istediğin yer gelmediyse üzülmeye gerek yok. Geleceğimiz yaşam koşullarımız değil, vereceğimiz kararlar belirler diyoruz ve Hüseyin Hocam'a huzurlarınızda kıymetli dinleyenlerimiz teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığı için.
Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
Allah razı olsun. Erkam Radyo'da bir bakış açısında bugün Hüseyin Keler Hocam'la sınavı, sınav öncesini, sınav anını ve sınav sonrasını konuştuğumuz yayınımızı burada tamamlıyoruz. Efendim hem bu yayınımızı hem diğer yayınlarımızı dinleyebilmeniz için erkamradyo.com web sayfamızdan bizlerin yayınlarını oradan dinleyebilir veya bilgisayarlarınıza, telefonlarınıza indirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.